Ayrım 34, sayfa 504. 2. Gürültülü bir şekilde hapşırarak uykumdan uyandım. Gaz lambasının altın ışığı duvarlara vuruyordu. Lambanın altında oturan annem altın rengi bir gencik postuna oluşuyordu. Dizlerinin üzerinde büyük mavimsi bir makas vardı. Gelinciğin kabarık kuyruğu annemin ellerinde sıçrıyordu. Kang'ın önündeki taburede kirli yüzü bir maymuna andıran, üzerinde pamuklu, kahverengi, askeri üniforma olan bir adam oturuyordu. Sakat parmaklarıyla gri saçlarının altındaki kafa derisini kaşıyordu. "Yintong sen misin?" diye sordu bana dikkatle, kapkara gözlerinde parlayan samimi ama zavallı bir ifadeyle. Annem, "Yintong, bu senin Sima, yaşlı kuzenin Sima," dedi. Meğer Sima Ting'miş. Onu yıllardır görmemiştim ve yıllar işte onu bu hale getirmişti. Yıllar önce çamdan yapılmış gözetleme kulesinde canlı ve hayat dolu bir halde dikilen Dalan şehrinin belediye başkanı Sima Ting nereye gitmişti acaba? Onun taze havuçlar gibi kıpkırmızı olan parmakları şimdi neredeydi kim bilir? O gizemli süvari Sima Feng ve Sima Huang'ın kafalarını paramparça ettiğinde Sima Ting, bizim avlunun batısındaki ahır olarak kullanılan odadan sudan çıkan bir sazan gibi fırlamıştı. Ardından bir reyne gibi kulak delen keskin silah sesleri gelmişti. Değirmenin etrafında huysuz eşek gibi yeri döverek defalarca tur atmıştı. Atların nal sesleri Huntong'da sel gibi dalga dalga yankılanmaya başladı. Atların nal sesleri Huntong'da sel gibi dalga dalga yankılanmaya başladı. Şöyle düşünüyordu. Kaçmalıyım. Burada gizlenip ölümü bekleyemem. Başında buğday kepekleri uçuşurken bizim avlunun alçak güney duvarından içeriye atlayıverdi. Yere iner inmez bir köpek pisliği yığınına düşünce ayağı kayıp yere yuvarlandı. Bu sırada Hutong'dan gelen bir patlama sesi duyuldu. Telaşla emekleyerek bir samanlığa daldı. Samanlıkta tam da o anda yumurtlamakta olan kırmızı ibikli bir tavukla karşılaştı. Birkaç saniye içinde daha da artan patlama sesleriyle bir kapının kırıldığını duydu. Bunun hemen ardından siyah maskeli iri yarı birkaç adam duvarın yanına koşturdu. Koca ayaklarına giydikleri kalın tabanlı bez ayakkabılarıyla duvarın kenarındaki yabani otlarla çimenleri çiğnediler. Adamların ellerinde kuzgun karısı mavzeriler vardı. Korkusuz haydutlar gibi kendilerine güvenle hareket ediyorlardı. Duvardan kara kırlangıçlar gibi atladılar. Görünüşe göre o çok önemli adamın korumalarıydı bunlar. Sima Ting başta adamların yüzlerini niye gizlediklerini anlamadı. Daha sonra Sima Feng ve Sima Huang'ın vuruldukları haberini alınca karışık zihninin derinliklerinde küçük bir delik açıldı. Ve anlam veremediği pek çok şey birden aydınlanıverdi. Adamlar avluya dalmıştı. Sima Ting başını samanların arasına gömmüş, kıçını o işini bilir dercesine dışarıda bırakmış, bir halde olacakları beklemeye başladı. İki numara iki numaradır, bense benim, dedi Sima Ting. Lambanın altında duran anneme, Baldız, bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım önce. Annem, o zaman sana amca diyelim, Yintong, bu senin amcan Sima Ting, dedi. Tekrar uykuya dalmadan önce Sima Ting'in cebinden ışıl ışıl parlayan altın bir madalya çıkarıp anneme uzattığını gördü. Utangaç bir şekilde homurdanarak, Baldız, günahlarımın kefaretini çoktur ödedim, dediğini duydum. Sima Ting, samanlıktan çıktıktan sonra gecenin karanlığından yararlanarak köyün dışına çıktı. Bir ay sonra sedye birliğine alınarak esmer yüzlü bir delikanlı ile eşleştirildi. Sima Ting'in sanki hatalarını gizlemek için yalanlar uyduran bir delikanlı gibi geveleye geveleye anlattığı o efsanevi tarihini dinledim. Annemin başı lambanın ışığı altında sallanıyordu. Yüzü altın sarısına bürünmüştü. Annemin koca ağzının kenarları hafifçe büzülüp alaycı bir gülümsemeye dönüştü. Söylediklerimin hepsi doğru, diye homurdandı Sima Ting. İnanmadığını biliyorum. Ya bu madalyaya ne diyeceksin? Bunu da kendim mi yaptım peki? Bunu da mı uyduruyorum? Annem gelinceğin kürkünü keserken çıkan makas sesleri eşliğinde, Sima Ting amca, kim yalan söylediğini söyledi ki, dedi. Sima Ting ve o esmer delikanlı göğsünden vurulmuş bir takım komutanını tökezleyerek ama hızla taşıyorlardı. Havada yeşil ışıklar çakarak uçan uçaklar vardı. Havan topları ve mermiler parlak kuyruklarını peşlerinde sürüyerek gecenin karanlığını yararken havada ateşten canlı, dinamik ve sık dokunmuş bir ağ örüyorlardı. Havan topları patladıktan sonra ortaya çıkan mikron küçüklüğündeki şarapnel parçaları yeşil bir şimşek gibi yanıp sönerken ayakları altında kalan engebeli tarlalara hasat yapıldıktan sonra donmuş kalmış çeltik tarlalarını aydınlatıyordu. Sedye taşıcıları darmadağın olmuş çeltik tarlalarını da telaşla koşuşturuyordu. Gittikleri yönden bile haberleri olmayan bir halde koşturup durdular. Gecenin o soğuk karanlığında yaralı askerlerin acı iniltileri birbiri ardına yankılanıyordu. Birliğin başında saçlarını küt kestirip perçem bırakmış kadın bir asker vardı. Elinde ucunu kırmızı bir ipekle kapladığı el feneri vardı. Tarlanın sırtında ayakta dikilip yüksek sesle "Sarsmayın, yaralıları sarsmayın" diye bağırıyordu. Boğuk sesi kaba, kuma sürten bir ayakkabının çıkardığı hışırtıyı andırıyordu. Patlamalar yüzünü yeşile boyamıştı. Boynuna kirli bir avlu sarmıştı. Deri kemerinin üzerinde iki tane ahşap saplı el bombasıyla bir tane emaye kupa asılıydı. Bu kadın çok canlı ve hayat doluydu. Gün boyunca soya sosu kırmızısı üniformasıyla sedye taşıyıcılarıyla birlikte o cepheden bu cepheye uçarcasına koşturup duruyordu. Ateş hattında uçan zamansız bir kelebeğe benziyordu. Binlerce, on binlerce patlamanın yarattığı sıcak hava dalgası, üç ayakkabının da buz tutmuş bu kara kışı birden güneşli bir bahar havasını çevirmişti. Simating, bir keresinde gündüz vakti sıcak kanının erittiği karların hemen yanı başında açmış olan altın rengi kara hindiba tomurcuklarını gördü. Üzerinde sıcak dumanların tüttüğü siperlerde yemek için bir araya gelen askerler, yaramaz çocuklar gibi çatır çutur sesler çıkararak kar beyazı çöreklerle açık sarı taze soğanlar yiyordu. Yemekten gelen hoş kokuları açlıktan kıvranan Simating'in ağzını sulandırdı. Sedye taşıyıcıları ise katlanmış bir sedyenin üzerine oturarak erzak çuvalından aldıkları donmuş darı pilavını soğuktan çatılmış kaşları eşliğinde lop lop yutuyorlardı. Simaliyeng önünde uzanan siperin içinde sedye taşıyanların lideri olan o kelebek gibi kadının kucağında tüfek tutan bir takım komutanıyla görüştüğünü gördü. Takım komutanının yüzü Simating'e çok tanıdık geldi. Kelebek ve takım komutanı üzerlerinde toprak kokusuyla siperden çıkıp gülüşerek sedye taşıyanların yanına geldi. Kelebek, "Yoldaşlar, komutan Lu herkesi şimdi burada görmek istiyor," dedi. Taşıyıcılar dimdik bir şekilde ayağa kalktılar. Simating gözlerini takım komutanının hünnap kırmızısı yüzündeki gür kaşlarına dikti. Bu adamın nereden geldiğini bulmak için kendini zorladı. Takım komutanı çok kibar bir tavırla, "Oturun, oturun lütfen oturun," dedi. Taşıyıcılar yere oturup köfte şeklinde sıkılmış darı pilavını yemeye devam etti. Takım komutanı, "Yoldaşlar, sizlere teşekkür ederim. Sıkı çalışıp çok yoruldunuz," dedi. Taşıyıcıların çoğu kayıtsızca yemek yemeye devam ederken içlerinden birkaçı, "Siz de komutanım, siz de çok yoruldunuz," diye bağırdı. Simating hala bu komutanı daha önce nerede gördüğünü çıkarmaya çalışıyordu. Komutan, taşıyıcıların kötü beslenme şartlarına ve parçalanmış ayakkabılarına endişeli gözlerle bakarken, mor bir pelesenk ağacı sertliğindeki yüzüne örümcek ağı yumuşaklığında bir hissiyat yayıldı. Sonra istihbaratçı diye yüksek sesle seslendi. Zeki görünen küçük bir asker siper boyunca bir yaban tavşanı gibi sekerek yanına geldi. İhtiyar Tiyan'a söyle de artan çörekleri buraya getirsin diye emretti komutan. İstihbaratçı uçarcasına koşturdu. Aşçı sırtında bir sepet çörekle çıka geldi. Komutan, "Yoldaşlarım, biraz daha dayanın. Devrim gerçekleştikten sonra her gün çörek yiyeceksiniz," dedi. Komutan çörekleri kendi elleriyle dağıttı. Herkese bir tane, yanında da yarım taze soğan. Tam da üzerinde dumanı tüten bir çöreği Simating'e uzatırken bu ikisinin dört gözü çarpışıp bir kıvılcım çıkardı. Simating için hoş bir sürpriz olmuştu bu. Bu hünnap kırmızısı yüzlü komutan yıllar önce Simako'nun taburunun kıtır bölüğünde yaverlik yapan 7. Lu idi. 7. Lu da Simating'i çıkardı hemen. Elini kaldırıp Simating'in omuzunu sertçe sıkarak, "Kahya, demek sen de buradasın," dedi alçak sesle. Simating'in burnu ekşidi. Tam 7. Lu'ya bir şeyler söyleyecekken 7. Lu hemen ardına dönüp taşıyıcılara doğru yüksek sesle, "Yoldaşlarım, sizlere çok teşekkür ederim. Eğer sizlerin desteği olmasaydı bugünlere gelemezdik," dedi. Saldırı başlığında Simako ve birlikte çalıştığı delikanlı ikinci siperin içindeydi. Başlarının üzerinden bir kuş sürüsü gibi geçen uçakların attığı bombaların keskin kükremeleriyle uzaklardan gelen sanki gök yarılmış da yer delinmiş gibi sesler çıkaran patlamaları duydular. Saldırı borusu çalınca askerler naralar atarak siperlerden çıktılar. Kadın komutan dimdik durup yüksek sesle, "Kalkın, koşun, yaralıları kurtarın," diye bağırdı. Kelebek elindeki el bombasını sallayarak siperden dışarı fırladı. Çekirge gibi uçan bir mermi onun arkasındaki toprak yığının üzerine isabet edince yerden ince beyaz bir duman yükseldi. Kelebeğin yüzü kireç gibi bembeyaz oldu ama yüzünde korkudan eser yoktu. Göğüslerine gelen siperle titreyerek ayakta duran taşıyıcılar içgüdüsel olarak yere eğildiler. Kısa boylu bir taşıyıcı beceriksizce siperin üzerine tırmandıktan sonra etrafını saran donmuş toprak kurşun yağmuruna tutulunca kendini tekrar sipere atıp "Komutanım, komutanım, bayramlık oldum," diye bağırdı. Kelebek sipere atlayıp "Neren kanıyor?" diye sordu. Kısa boylu taşıyıcı, "Kasıklarım, Kasıklarımın arası cayır cayır yanıyor diye bağırdı. Kelebek onu bir kenara sürükledi. Güzel kaşlarını çattı. Burnunu kıvırıp küçümseyen bir tavırla seni korkak şey pantolonunu çıkar dedi. Kelebek eline bir el bombası alıp kısa boylu taşıyıcının kafasına vurduktan sonra yüksek sesle ''Yoldaşlar hadi yukarıya çıkın. Hepiniz evli barklı kocaman adamlarsınız. Benim gibi bir kadınla yarışacak haliniz yok ya.'' diye bağırdı. Kelebeğin yüreklendirdiği taşıyıcılar teker teker siperi terk etti. Simatink ayağa kalkınca siperin içine boylu boyunca uzanmış ve tüm vücudu kasılan kısa boylu taşıyıcıyı gördü. ''Evlat neyin var?'' diye sordu ama cevap alamadı. Simatink onu yüzüstü çevirince adamın yüzünün morardığını ve dişlerinin kenetlenmiş olduğunu gördü. Ağzından tuhaf sesler ve beyaz köpükler çıkarıyordu. ''Simatink niye oyalanıyorsun? Ölmekten mi korkuyorsun yoksa?'' dedi kelebek komutan kaşlarını çatıp. ''Komutanım'' dedi Simatink zar zor. ''Görmüyor musun? Çocuk koyun gibi titriyor, sarı hastasıymış. Anasını sattığımın tam da sırasıydı, tam da olacak zamanını buldu.'' diye küfrederek sipere geri atladı. Sarı hastası çocuğun ayağına bir tekme attı ama çocuk hareketsizdi. Sonra elindeki el bombasıyla çocuğun diz kapaklarına vurdu. Çocukta hala bir hareketlenme olmadı. Ayağa kalkıp kafese kapatılmış güzel bir pas gibi telaşla siperin içinde tur atmaya başladı. Siperin kenarında bulduğu bir saman demetini alıp çocuğun ağzına tıkıp öfkeyle ''Yesene hadi ye demek koyunlar gibi titreyip sara krizine girersin. Ot yemek istemiyor musun ya? Yesene hadi.'' dedi. Bir el bombasının ahşap sapıyla samanları çocuğun ağzına sıkıştırmaya başladı. Çocuk birkaç kez inleyerek koyun gibi beyaz gözlerini açıverdi. ''Oo demek bu yöntem gerçekten işe yarıyormuş.'' dedi. Komutan gururlanarak ''Hubao hadi ayağa kalk koşsana yaralıları kaldır.'' Hubao denilen bu delikanlı hendeğin duvarlarına tutunarak acı içinde ayağa kalktı. Vücudu hala kasılıyordu. Yüzündeki kasları yaralı bir böcek gibi çırpındı. Hendekten tırmanmaya çalışırken kol ve bacaklarında hiç derman kalmamıştı. Simatink hendekten çıkıp önce sedyesini ardından da delikanlıyı sürükleyerek dışarıya çıkardı. Hubao minnetle Simating'e gülümsedi ama delikanlının o gülümseyen yüzü keskin bir jilet gibi Simating'in kalbini parçaladı. Bu ikisi sedyeyi kaldırıp belini bükmüş ve neredeyse emekler gibi ilerleyen komutanları eşliğinde sendeleyerek yola koyuldular. Toprağın üzerindeki kar çoktan çamura dönüşmüştü. Çamurun içindeki boş mermi kovanları sedye birliği ilerlerken birbirine çarpıp duruyordu. Şarapnel parçaları uçuştu. Havan toplarının önlerinde açmış olduğu çukurlardan beyaz duman bulutları yükseliyordu. Ayakların altındaki toprak birden büyük bir patlamayla sarsıldı. Askerler kırmızı bir bayrağın peşinde sel gibi ilerliyorlardı. Önlerinde yükselen devasa toprak duvarın arkasından vahşi köpek havlamalarını andıran makineli tüfek sesleri geliyordu. Yelpaze gibi açılan bir dizi ateşten dil askerleri yalayıp onları yabani otlar gibi yere serdi. Duvarın arkasından püsküren alevler yerde ateşten bir ejderha gibi yuvarlanıyordu. Ateşin içinde kalan askerler insanın tüylerini diken diken eden çığlıklar içinde tuhaf bir dans etmeye başladılar. Bazı askerler ateşten ejderhanın üzerinden atlayıp çığlıklar atarak yerde sağa sola yuvarlanıyordu. Ateşin içinde sıkışıp kalmış askerlerse deli gibi zıplıyordu. Yüzleri acıdan ve korkudan tuhaf bir şekle girdi. Göz açıp kapamadan ateşin içinde felçli gibi kala kaldılar. Keskin bir kötü koku toprakta dalga dalga yayılmaya başladı. Askerlerin ve hemen onların arkasında duran taşıyıcıların bu kokudan mideleri bulandı. Simatink bulunduğu daracık yerden askerlerin çürümüş ağaçlar gibi teker teker yere serildiğini gördü. Simating'in saralı ortağı Hubao kendini yere atarken Simating'i de peşinde sürükledi. Simatink'in ön dişleri çamura değdiği an başının üzerinden geçen mermilerin sıcak ısılığını duydu. Mermiler hemen arkasındaki birkaç taşıyıcıyı yere serdi. Lav silahının sesi yine tıslamaya başladı. Birbiri ardına ıslak ve yapış yapış alevler püskürüyordu. Yerde üzerinden beyaz dumanlar tüten el bombaları yuvarlanmaya başladı. Sonra bir tane doğudan bir tane de batıdan iki patlama sesi duyuldu. Güm güm. Hemen ardından havada uçuşan şarapnel parçaları ortalığı birbirine kattı. Anacığım bugünü çıkaramayacağım galiba diye inledi. Saralı delikanlı başını kaşırken kıçı havadaydı. Pantolonu şarapnel parçalarıyla lime lime olmuştu. Pantolonunun üzerinde açılmış olan yumruk büyüklüğündeki deliklerden kirli, kara pamukçuklar çıkıyordu. Askerler gerçekten çok çetin bir savaş veriyordu. Acı çığlıklar atıp ellerinde silahlarla silah arkadaşlarının cesetlerinin üzerine ve erimiş kara karışmış taze kan göreklerine basarak o artık lime olmuş bayrağın ardında savaş borusunu dinleyerek duvarın önüne atıldılar. Ardından ölüm korkusu olmadan duvara dayadıkları merdivenlerle ya da iplerle duvara tırmandılar. Duvardan çığlıklar atarak yere düşenler oldu. Yerdeki buz tutmuş hendiğin içine düşenler biraz kıvranıp yerde yuvarlandıktan sonra körü körüne yine duvara tırmanmaya çalışıyordu. Simating'in yakınında bir yerlerde yere uzanmış olan kelebek iki elini de çamura sokmuştu. Kıçından beyaz dumanlar çıkıyordu. Pamuklu pantolonunu yanıyordu. Ateşini söndürmek için yerde biraz yuvarlandı. Ardından pantolonundan açılmış delikleri çamurla kapattı. Duvara tırmanmış askerlerin ölüyü mezarından kaldıracak kadar yüksek savaş naraları ve silah seslerinin patlamış mısırı andıran patlamaları birbirine karıştı. Kelebek ayağa kalkıp koşturmaya başladı. Daha birkaç adım atmışken kendini yere fırlatıp kıvranmaya başladı. Vurulmuş gibi acı çekiyordu. Sonra ayağa kalkıp belini iyice olgunlaşmış bir başak gibi eğerek tekrar koşmaya başladı. Ceset yılının içinden birini çekip sürükledi. Yaralıyı böcek sürükleyen bir karınca gibi canla başla Simating ve ortağının sedyesinin yanına taşıdı. Sürüklediği yaralı komutan Lu'ydu. 7. Lu. Göğsünden yaralanmıştı. Göğsündeki yaralardan kan ve boloncuklar çıkıyordu. Grileşmiş akciğerinin titrediğini gördüler. Hemen sedyeye koyup uzaklaştırın buradan diye emretti kelebek. Aptala dönmüş Hu Bao boş bakışlarla kelebeğe baktı. Kelebek seni gerizekalı diye bağırdı. Timothy sedyeyi telaşla açıp komutan Lu'yu üzerine yerleştirdi. Komutan Lu özür dileyen bakışlarla Simating'e baktıktan sonra yorgun düşmüş gri gözlerini hemen kapadı. Taşıyıcı ikili sedyeyi kaldırıp geriye doğru koşmaya başladı. Mermiler başlarının üzerinde kuş gibi cıvıldıyordu. Simating ani bir refleksle sırtını kamburlaştırıp çok rahatsız bir şekilde koşmaya başladı. Birkaç adım attıktan sonra dik durup bu kez de yengeç gibi yan yan gitmeye çalıştı. Kuşun ölüsü de canlısı da göğe yükselir diye düşündü. Birden kazandığı bir cesaretle daha çevik adımlar atmaya başladı. Revirdeki görevliler komutan Lu'yu telaşla sarıp sarmalayıp Simating ve ortağından onu daha gerideki hastaneye taşımalarını istediler. Bu sırada güneş iyice batıya çekilmişti. Ufukta mor bir gülün taş yapraklarını andıran yoğun bir hava vardı. Vahşi doğada tek başına dikilen dalları kana bulanmış büyük bir dut ağacı vardı. Ağacın gövdesi sanki korkudan terlemiş gibi ıslanmıştı. Taşıyıcılar kelebeğin önüne kırmızı, ipek bir bez bağladığı el fenerinin ışığında çertik tarlasına girip yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Başlarının üzerinden uçaklar geçiyordu. Göğün mor perdesi üzerindeki altın sarısı yıldızlar uçuşan şarapnel parçaları arasında ürpertiyle titrediler. Çatışma hala devam ediyordu. Simating yaşlı bir adamdı. Ortağı da sarı hastasıydı. Birlikte çalışmak ikisini de çok yormuştu. Her an açlıktan bayılabilirlerdi. Simating ayakta dikildiğinde bacaklarını hissetmiyordu bile. Artık terlemiyordu da. Tüm terini gün içinde tüketmişti sanki. Çeltik tarlasında canla başla ilerlemeye çalışırken tüm vücudundan yapış yapış bir yağ süzülmeye başladı. Ardından iç organlarının kurumuş bir su kabağına dönüştüğünü duyumsadı. Komutan Lu dayanıklı adamdı doğrusu. Dişlerini sıkmış gıkını bile çıkarmıyordu. Simating'in birden sevdiğinde bir ceset taşıdığı duygusuna kapıldı. Burun delikleri ara ara ceset kokusuyla doluyordu. Kelebek birden durma emri verdi. Hemen ardından da devam etmelerini istedi. Yoldaşlar, mola veremeyiz. Mola verirsek bir daha ayağa kalkamayız dedi. Kelebekle birlikte nehri geçtiler. Nehrin üzerindeki buz tabakası patlamalarla parçalanmıştı. Hu Bao kayıp bir buz çukuruna düşünce Simating de düşüverdi. Hu Bao sedyenin tutamadıklarını intihar edercesine elinden bırakıp buzun içinde yavaş yavaş ortadan kayboldu. Sedyeden düşen komutan Lu dişlerini daha da sıkıp acıyla inledi. Kelebek sedyenin bir ucundan tutup Simating'e yardım etti. Kapandı kapanacak yorgun gözlerle hastaneye vardılar. Yaralıyı yere bırakır bırakmaz ikisi de kendini yere attı. Kelebek, yoldaşlar yatmak yok dedikten sonra hemen bayılıverdi. Bir sonraki muharebede Simating sağ elinin üç parmağı şarapnel parçalarıyla kopmuş olduğu halde acıya dayanarak bacağı kopmuş başka bir takım komutanını sırtında taşıdı. Sabah erkenden uyandım. Burnuma pis bir koku geliyordu. Duvarın kenarındaki sandalyenin üzerinde uyuyakalmış annemi gördüm. Ağzının kenarından salyaları akıyordu. Simating ise yaşlı bir kartal gibi Kang'ın önündeki tabureye dönemiş şekerleme yapıyordu. Kang'ın önü sigara izmaritleriyle kaplanmıştı. Daha sonra sınıf öğretmenim olacak olan Shi Kuengizi ilçeden bizim köye gelmesiyle birlikte Dalan şehirlerinde dul kadınların yeniden evlenmesi hareketini başlattı. Bu harika kadın ilçeden yanında getirdiği vahşi atlara benzeyen memurlarla birlikte kasabadaki tüm dulların katıldığı bir toplantı düzenleyip onlara dulların yeniden evlenmesinin neden çok önemli olduğunu anlattı. Bu kadınların aktif seferberliği ve özel düzenlemeleri altında kasabadaki tüm dul kadınlar birer koca buldu. Ama Şanguanların dulları bu kampanyanın başarıyla sonuçlanmasına engel oluyordu. Büyük ablam Şanguan Laidi'yi almaya kimse cesaret edemedi. Çünkü köyümüzün bekarlarının hepsi ablamın vatan haini Şah Yüeleng'le evlenmiş olduğu ve karşı devrimci Semaku tarafından kullanıldığını biliyordu. Devrimin askeri Dilsiz Sun'la birlikteliğini de unutmamışlardı elbette. Hayatta olmalarını bırakın, bu üç adamın ölümünde bile kimse onlara dokunamazdı. Annem, Yi Kuingizi'nin belirlediği yaş aralığında olmasına rağmen tekrar evlenmeye kendisi yanaşmadı. Evlendirme komitesinden gelen Lu Hongzi'ye bizim evin kapısından içeriye adım atar atmaz annem tarafından küfürlerle kapı dışarı edildi. Siktir git diye bağırdı annem. Ben senin anandan daha yaşlıyım ulan. Ama asıl garip olan Ji Kuingizi'nin bizzat kendisinin bizim eve gelip anneme yeniden evlenmesini tavsiye ettiği sırada annemin onu nazikçe, kızım beni kiminle eşleştirmeyi düşünüyorsun diye sormasıydı. Aradan sadece birkaç saat geçmiş olmasına rağmen annemin bu iki kadına karşı takındığı tutum arasında dünyalar kadar fark vardı. Ji Kuingizi, teziciğim, sizden küçük biri size yakışmaz. Sizin yaş grubunuzdansa elimizde sadece Simating var. Kirli bir geçmişi olmasına rağmen ardından gösterdiği değerli hizmetlerle kefaretini ödedi. Ayrıca ikiniz arasında sıra dışı bir ilişki söz konusu dedi. Annem acı bir gülümsemeyle, kızım onun kardeşi benim damadım olur dedi. Ji Kuingizi, bunun bir önemi yok ki, aranızda kan bağı yok dedi. 45 dolun düğünü yıkılmaya yüz tutmuş kilisede yapıldı. Çok efkeliydim ama yine de düğüne katıldım. Annem dullardan oluşan birliğin içinde ayakta dikiliyordu. Şişmiş yüzü sanki allık sürmüş gibi kırmızıydı. Simating ise erkeklerin arasında oturuyordu. O sakat eliyle başını kaşıyordu. Bunu neden yaptığını anlamadım. Dalıp gitmiş de olabilirdi. Utancını saklamaya çalışıyordu. Ji Kuingizi hükümet adına yeni evlilere birer havlu ve sabun hediye etti. Belediye başkanı da evlilik cüzdanlarını verdi. Havluyu ve evlilik cüzdanını alan annemin yüzü utangaç bir kız çocuğu gibi kızardı. İçimde şeytani bir ateş tutuştu. Yüzüm yanıyordu. Orada durmuş annem adına utanıyordum. Bir zamanlar hünnep ağacından yapılmış İsa'nın durduğu duvarda şimdi kalın bir toz tabakasından başka bir şey yoktu. Bir zamanlar Papaz Molyneux'un beni vaftiz ettiği kürsüde bir grup utanmak nedir bilmeyen kadın ve adam duruyordu şimdi. Hepsi de bir hırsız gibi ürkek ve kaçamak bakışlarla bakınıyordu. Saçları bembeyaz olmuş annem birazdan kendi damadının ağabeyiyle evlenecekti. Hayır, çoktan evlenmişlerdi bile. Evliliğin gerçek anlamı Simating ve annemin herkes önünde aynı yatağa girmesiydi işte. Annemin iri memeleri Simating tarafından kuşatılmıştı işte. Tıpkı Simaku, Babit, Şah Yüelen ve Dilsisun'un ablalarımın memelerini kuşatmaları gibi. Bunu düşününce kalbime binlerce ok saplandı. Gözlerim öfkeden yaşlarla doldu. Kadın yetkililerden biri sarı bir su kabağının içinde duran çingülü yapraklarını heyecandan eline ayağını yere koyacağını bilemeyen yeni evli çiftlere doğru savurmaya başladı. Birkaç yaprak kirli bir yağmur ya da solmuş kuş tüyleri gibi yavaş yavaş annemin kara ağaç öz suyuyla yatırılmış yağlı ve parlak beyaz saçlarının üzerine düştü. Ruhunu kaybetmiş bir köpek gibi kiliseden dışarıya fırladım. Orada eski sokakta üzerinde bol dökümlü kara cübbesiyle sakin sakin dolanan Papaz Manori'yi gördüm. Yüzüne çamur sıçramıştı. Başının üzerinde daha yeni filizlenmiş sarı buğday filizleri vardı. Gözleri iki soğuk kara üzüm tanesiydi. Üzgün üzgün parladılar. Annemle Simating'in evlendiğini yetiştirdim ona hemen. Yüksek sesle. Birden yüzünün acıyla seyirdiğini gördüm. O koca bedeni ve kara cübbesi birden porselen bir küre gibi parçalara ayrıldı. Etrafı fırlayan parçalar bir süre yerde yuvarlandıktan sonra leş gibi kokan kara bir dumana dönüşüp kayboldu. Büyük ablam avluda eğilip kar beyazı boynunu uzatarak sık ve kalın siyah saçlarını yıkıyordu. Ablam bu pozisyondayken o güzelin pembe memeleri ipek yumuşaklığındaki sesleriyle şarkı söyleyen iki sarı asma kuşuna benziyordu. Saçını yıkadıktan sonra doğrulunca bir dizi berrak su tanesi memelerin arasından aşağıya doğru süzüldü. Bir eliyle saçlarını geriye atarken gözlerini iyice kısıp bana baktı. Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. Biliyor musun, annem Simating'le evleniyor dedim ona. Sadece sırıttı, umurumda bile değildim. Annem eliyle Shangguan Yunyu'yu çekiştirerek saçlarında hala o utanmaz çiçek yapraklarıyla avluya girdi. Simating de keyifsiz bir halde onları takip ediyordu. Ablam saçını yıkadığı leğendeki suyu havaya doğru boşalttı. Su havada parlak bir yelpazeye dönüştü. Annem hiçbir şey demeden uzun uzun içini çekti. Simating benim gönlümü anlamaya çalışıyordu. Yoksa kendi başarısıyla gurur duyduğundan mı bilmem, o altın madalyayı koynundan çıkarıp bana verdi. Ciddi bir tavırla yüzüne baktım. Yüzünde iki yüzlü bir gülümseme vardı. Bakışlarını kaçırıp utancını örtbas etmek için bir öksürük koyuverdi. Madalyonu alıp tüm gücümle fırlattım. O ağır mı ağır madalyon arkasında altın sarısı bir parıltıyla çatının üzerinden kuş gibi süzülerek uçtu. Öfkelenen annem, git de getir onu dedi. Hayır, getirmeyeceğim dedim asık bir yüzde. Simating, aman boş verin, ziyanı yok dedi. Annem bana bir tokat attı. Kendimi kasten yere atıp eşek gibi debelendim. Annem bana bir tekme atınca içimdeki zehri boşalttım. Utanmaz, utanmaz seni. Anne bir an dondu kaldı. Ağırbaşı üzgünce eğildi. Hemen ardından feryat figan ağlamaya başladı. Gözyaşları içinde eve girdi. Simating içini çekip avludaki armut ağacının altına çökerek bir sigara yaktı. Simating onlarca sigara içtikten sonra ayağa kalkıp bana, yeğenim git de ananı teselli et, ağlatma kadını dedi. Sonra koynundan evlilik cüzdanını çıkardı. Cüzdanı paramparça edip yere fırlattı. Sonra belini büküp avludan çıktı. Ardından baktım. Bu haliyle yaşlı bir adama, rüzgarda titreyen bir muma benziyordu. Ayrım sonu sayfa 519.